Ayrım 13. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı Aday Memurların Temel Eğitim Programı ve Soruları. Sayfa 198. Yazışma dosyalama usulleri soruları. Ortaöğretim. 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi resmi yazının tanımıdır? A. Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler arasında iletişimi sağlamak amacıyla yazılan yazıları ifade eder. B. Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler arasında iletişimleri sağlamak amacıyla yazılan yazıları ifade eder. C. Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmi belge, resmi bilgi ve elektronik belgeyi ifade eder. D. Resmi yazı, sadece kamu kurum ve kuruluşlar arasında yazılan yazıları ifade eder. 2. Resmi yazıların başlıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İlk satıra T.C. nokta kısaltması yazılır. B. İkinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle yazılır. C. Üçüncü satıra ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. D. Başlıkta yer alan bilgiler 4 satırı geçemez. 3. Aşağıdaki resmi yazı başlıklarından hangisi doğrudur? A. Büyük harflerle T.C. küçük harflerle Başbakanlık, büyük harflerle Devlet Personel Başkanlığı. B. Büyük harflerle T.C. Başbakanlık, küçük harflerle Devlet Personel Başkanlığı. C. Büyük harflerle T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı. D. Büyük harflerle T.C. küçük harflerle Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı. 4. ... yapılan yazışmalarda yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların 5 gün içinde ... teyidine yapılması gerekir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir? A. Elektronik ortamda tire güvenli elektronik imza ile. B. Fotokopi kullanılarak tire aslına uygunluk. C. Faksla tire resmi yazı ile. D. Hiçbiri. 5. Kayıt kaşeleri evrakların hangi yüzüne basılır? A. Yalnız ön yüzüne. B. Hem ön hem arka yüzüne. C. Arka yüzüne. D. Yalnız ön sol köşesine. 6. Kamu kurum ve kuruluşları arasında kaç çeşit yazılı iletişim yapılır? A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. 7. Elektronik ortamda yazışmalar ... güvenlik önlemlerine uyularak yapılır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. İlgili mevzuatta belirtilen, B. İlgili tedbirlerde belirtilen, C. Kurum tarafından konulan, D. Birim amirince belirtilen. 8. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıların bölümlerinden değildir? A. Konu, B. Metin, C. Kayıt kaşesi, D. Ekler. 9. Resmi yazılarda tarih bölümü, yazı alanının ne tarafında ve tarihi ifade eden rakamlar arasında hangi noktalama işareti kullanılarak yer alır? A. Tarih, konuyla aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında rakamlar arasına slash konularak yer alır. B. Tarih, sayıyla aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında rakamlar arasına tire konularak yer alır. C. Tarih, sayıyla aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında rakamlar arasına nokta konularak yer alır. D. Tarih, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında rakamlar arasına slash konularak yer alır. 10. Resmi yazılarda evrak kayıt numarası ... aldığı numaradır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Yazıyı yazanın, V veya bilgisayarın işletmeninin. B. Yazıyı gönderen birimde, V veya kurumun genel evrak biriminde. C. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde. D. Kurumun arşiv biriminde. 11. Aşağıdakilerden hangisinde tarih doğru yazılmıştır. A. 01-02-2008 B. 01.02.2008 C. 01/02/2008 D. 1/2/2008 12. Resmi yazının taşıdığı ana fikrin çok kısa özeti olan konu bölümünün sonuna aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ilave edilmelidir? A. HK nokta. B. Dair. C. Ait. D. Hiçbiri. 13. Kişilere yazılan yazılarda sayın kelimesinden sonra gelen ad, soyad ve ünvan nasıl yazılır? A. Ad ve ünvan küçük, soyad büyük harflerle yazılır. B. Ad ve soyad küçük, ünvan büyük harflerle yazılır. C. Ad ve ünvan büyük, soyad küçük harflerle yazılır. D. Ad, soyad ve ünvan büyük harflerle yazılır. 14. Resmi yazılarda yer alan ilgi bölümü hakkında belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. B. İlginin birden fazla olması durumunda A, B, C küçük harfler yanlarına ayraç işareti konularak yazılır. C. İlgide nokta nokta tarihli ve nokta nokta sayılı ibaresi kullanılır. D. Kişilere yazılan yazılarda ilgi bölümü bulunmaz. 15. Üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bitirilir? A. Arz ederim. B. Arz ve rica ederim. C. Rica ederim. D. Hiçbiri. 16. Resmi yazıların gereği ve bilgi için gönderileceği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölüme ne ad verilir? A. Başlık. B. İlgi. C. Ek. D. Dağıtım. 17. Resmi yazılarda gizlilik derecesini gösteren damga kağıdın neresine vurulur? A. Üst ve alt ortasına. B. Üstüne. C. Altına. D. Üst, sol, alt, sağ köşeye. 18. Resmi yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen nokta nokta nokta görevli tarafından, bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir? A. Arşivden sorumlu tire imzalanır. B. 2 tire onaylanır. C. En fazla 5 tire paraflanır. D. En az 3 tire uygun görülür. 19. Bir yazıdan örnek çıkartılması gerektiğinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? A. Örneğin arkasına aslı gibidir yazılır. B. Örneğin arkasına ve önüne aslı ile aynıdır yazılır. C. Örneğin sağ alt yanına aslının aynıdır yazılır ve mühürlenir. D. Örneğin uygun bir yerine aslının aynıdır yazılarak imzalanır ve mühürlenir. 20. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazılarda kullanılan gizlilik derecelerinden değildir? A. Çok gizli. B. Gizli. C. Hizmete özel. D. Kişiye özel. 21. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Resmi yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan imla kılavuzu ile Türkçe sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır. B. Resmi yazının paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. C. Alt makama yazılan resmi yazılar arz ve rica ederim biçiminde bitirilir. D. Resmi yazı metninde yer alan kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır. 22. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Resmi yazı metnine ilginin son satırından itibaren 3 aralık bırakılarak başlanır. B. Resmi yazı metinlerinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrarlardan kaçınılır. C. Resmi yazının paragraf başlarına yazı alanının 2.25 cm içerisinden başlanır. D. Resmi yazı metni içinde geçen sayıları rakamla yazmak zorunludur. 23. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Resmi yazının İki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, ünvanı ve imzası sağda yer alır. B. Resmi yazının İki yetkili tarafından imzalanması durumda üst makam sahibinin adı, soyadı, ünvanı ve imzası solda yer alır. C. Resmi yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, ünvanı ve imzası altta yer alır. D. Resmi yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, ünvanı ve imzası üstte yer alır. 24. Kurum ve kuruluşlarda teşekkül eden her türlü belgenin kaydedilmesi, işleme alınması ve işi bitince gerektiğinde tekrar başvurmak üzere belli bir düzen içinde saklanması işlemine nokta nokta nokta denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? A. Dosya, B. Dosyalama, C. Dosya planı, D. Dosya yönergesi. 25. Personel özlük bilgilerinin dosyalanmasında aşağıdaki dosya tasnif sistemlerinden hangisi kullanılır? A. Alfabetik dosyalama, B. Kronolojik dosyalama, C. Numaralı dosyalama, D. Karma dosyalama. 26. Sayı 2 nokta üst üste 45, 81, 25, 35 A grubu, tire 622.01 B grubu, tire 03473 C grubu. Standart dosya planına göre hazırlanmış resmi bir yazının sayı bölümünde yukarıda B olarak adlandırılmış rakam grubu aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Haberleşme kodu, B. Dosya numarası, C. Evrak kayıt numarası, D. Posta kodu. 27. Standart dosya planına göre dosya numarası ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bir yazıya birden fazla dosya numarası verilebileceği durumlarda konuya en yakın numara dosya numarası olacaktır. B. Aynı konuyu içeren yazılar aynı dosya numarası ile açılacak dosyalarda toplanacaktır. C. Birimler aynı konudaki yazılar için farklı dosya numaraları kullanmayacaklardır. D. Bir işlemle ilgili yazılar, işlem sonuçlandırılıncaya kadar imzadaki yazılar adı altında açılacak dosyada biriktirilmelidir. 28. Hangi dosyalama sisteminde belgenin tarihi dikkate alınarak dosyalama yapılır ve dosyalar tarih sırasına göre arşive yerleştirilir? A. Numaralı dosyalama sistemi, B. Ondalık dosyalama sistemi, C. Alfabetik dosyalama sistemi, D. Kronolojik dosyalama sistemi. 29. Kurumların teşkilat kanunlarında ana hizmet birimi olarak adlandırılan birimlere ait faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması gereken dosyalar, birimlerin adı veya ana faaliyet adı zikredilmek suretiyle nokta nokta nokta numaralandırılmıştır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? A. 200-399 sayısal aralığında, B. 000-099 sayısal aralığında, C. 100-599 sayısal aralığında, D. 600-999 sayısal aralığında. 30. Konu esasına göre dosyalama sisteminde ana konular konunun ilk ya da ilk iki harfi ile alt ve tek konular nokta nokta gösterilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Rakamla, B. Küçük harfle, C. Roma rakamı ile, D. Hiçbiri. 31. Tarih esasına göre kullanma özelliği bulunan dosyalar için en uygun dosyalama sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Konu esasına göre dosyalama sistemi, B. Numaralı dosyalama sistemi, C. Coğrafi esasa göre dosyalama sistemi, D. Kronolojik dosyalama sistemi. 32. Personel dosyaları, hasta dosyaları, emekli sicil dosyaları için en uygun dosyalama sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Ondalık dosyalama sistemi, B. Coğrafi esasa göre dosyalama sistemi, C. Kronolojik dosyalama sistemi, D. Numaralı dosyalama sistemi. 33. Ondalık dosyalama sisteminde sıfır rakamı aşağıda yer alan hangi konulara ayrılır? A. Genel konulara, B. Ana konulara, C. Alt konulara, D. Tek konulara. 34. Dosyaların birim ve kurum arşivlerinde saklanması, düzenlenmesi, devri ve benzeri arşiv işlemleri hangi hükümlere göre gerçekleştirilir? A. Kurumun arşiv yönetmeliği hükümlerine göre, B. Kurumun iç genelgesi hükümlerine göre, C. Devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik hükümlerine göre, D. İlgili birimce tespit edilecek kurallara göre. 35. Alfabetik dosyalama sistemi için aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur? A. Aranılan belgeyi direkt ve kolayca bulmak mümkündür. B. Yanlış dosyalama ve hata yapılma olasılığı en az düzeydedir. C. Sistem son derece basit ve güvenilirdir. D. Hepsi. 36. Aşağıdakilerden hangisi dosyalama yönetimine geçilmemesinin sakıncalarındandır? A. Bilgiye ulaşımın kolaylığı kurumun faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecektir. B. Geriye dönük bilgi ve belge kayıpları alınması gereken kararların doğru ve isabetli bir şekilde alınmasını engeller. C. Gerek birim, gerekse kurum, merkez arşivlerinde dosyalar rahatlıkla düzenlenecektir. D. İdarenin bilgi ve belge talebi personeli gereksiz telaş ve paniğe sevk etmeyecektir. Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri soruları orta öğretim. 1. Para ve kıymetli kağıt gibi iktisadi değerler ne çeşit devlet mallarıdır? A. Devletin özel malları. B. Orta mallar. C. Sahipsiz mallar. D. Hizmet malları. 2. Bir taşınırın devletin taşınır malı sayılmasının ölçütü nedir? A. Devletin taşınır malı olması. B. Taşınırın devlete veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından birine ait olması. C. Taşınırın hizmet malı olması. D. Devlete ait taşınırdan ücretsiz yararlanılması. 3. Bir kamu hizmetine, o hizmetin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak şekilde bağlanmış olan taşınmazlara ne denir? A. Sahipsiz mallar. B. Hizmet malları. C. Ortak mallar. D. Orta mallar. 4. Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının özelliklerinden değildir? A. Kamu malları özel mülkiyete konu olamaz. B. Kamu malları ayrıcalıklı korumaya tabi değildir. C. Kamu malları kamulaştırılamazlar. D. Kamu mallarından yararlanma genel olarak ücretsizdir. 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Devletin taşınır malları vardır. B. Sahipsiz mallar kamu mallarındandır. C. Kamu malları ayrıcalıklı korumaya tabidir. D. Devletin özel malları yoktur. 6. Devlet mallarının yargısal korunması amacıyla aşağıdaki davalardan hangisi açılabilir? A. El atmanın önlenmesi davası. B. Zarar ve ziyan için tazminat davası. C. Yapı ve tesisler için yıkma veya sökme davası. D. Hepsi. 7. Aşağıdakilerden hangisi devletin taşınır malları için doğrudur? A. Taşınır mal teslim edilen görevliler taşınırın korunmasından ve verilen zarardan sorumludurlar. B. Devletin taşınır malları için haddedilmezlik ilkesi geçerli değildir. C. Devletin taşınır malları sadece yönetsel koruma ile korunabilir. D. Devletin taşınır mallarının zilyetliği onu kullanan görevliye aittir. 8. Tasarruf genelgeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Tasarruf genelgeleri bağlayıcı olmayan bir işlemdir. B. Tasarruf genelgeleri yargısal bir işlemdir. C. Tasarruf genelgeleri düzenleyici bir işlemdir. D. Tasarruf genelgeleri sınırlandırıcı mahiyette değildir. 9. İşe yeni giren personelin iş ortamına ve düzenine süratle uyum sağlayarak verimli olabilmesi için nokta nokta nokta hazırlanmalı veya rehber kişiler görevlendirilmelidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Bir iletişim programı. B. Halkla ilişkiler programı. C. Bir adaptasyon programı. D. Bir verimlilik ve tutumluluk programı. 10. Kurumda personel fazlası olsa dahi her memura nokta nokta nokta mesai saatleri içinde hiç kimsenin boş kalmasına izin verilmemelidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Çalışma şekli isteği verilmeli. B. Mutlaka iş verilmeli. C. Dinlenme imkanı verilmeli. D. Daha fazla ücret verilmeli. 11. Aşağıdakilerden hangisi kaynak kullanımında uygulanacak tasarruf tedbirlerinden değildir? A. Tahsis edilen ödenekler tahsis amacı dışında kullanılmamalıdır. B. Ödeneklerin gereksiz tüketilmesi önlenmelidir. C. Tahsis edilen ödeneklerden kullanılmayanların ilgili mali yıl içinde harcanılması yolu aranmalıdır. D. Kamu kaynaklarının israf edilmeden en verimli şekilde kullanılması esas olmalıdır. 12. Aşağıdakilerden hangisi iş gücü tasarrufu konusunda alınabilecek önlemlerdendir? A. Hizmet içi eğitim veya sair nedenlerle düzenlenen toplantı ve seminerlerin geçici görev yolluğu, eğitici personel ücreti gibi ek maliyet artışlarına yol açmadan gerçekleştirilmesi yolları aranmalıdır. B. Ulaştırma hizmetlerinde merkezi kontrol sağlanmalıdır. C. Çalışma saatlerinden sonra unutulan veya açık bırakılan lambaların kontrol edilerek söndürülmesi hususunda nöbetçi personel sorumlu kılınmalı ve takibi yapılmalıdır. D. İşe yeni giren personelin iş ortamına ve düzenine süratli uyum sağlayarak verimli olabilmesi için bir adaptasyon programı hazırlanmalı veya rehber kişiler görevlendirilmelidir. 13. İş yerlerinde elektrik sobası, elektrik ocağı ve nokta nokta nokta kullanılmamalıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Kömür sobası. B. Elektrikli ısıtma cihazları. C. Doğalgazlı ısıtıcılar. D. Mazotlu ısıtıcılar. 14. Asansörler zorunlu olmadıkça nokta nokta nokta kadar kullanılmamalıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. 3. kata. B. 2. kata. C. 4. kata. D. 5. kata. 15. Aşağıdakilerden hangisi haberleşme ve elektronik sistemlerine ilişkin tasarruf tedbirlerindendir? A. İnternet bağlantısı bulunan ve resmi gazeteye internet üzerinden ulaşabilen kuruluşlar, resmi gazete abone sayısını azaltma imkanlarını değerlendirmelidir. B. Fotokopi makinelerinin ve kağıtlarının özel amaçlı kullanımı engellenmelidir. C. Kurumlarda çalışan personel için uygun yerlerde yeterli miktarda ankesörlü telefon bulundurulmalı ve personelin özel görüşmelerini bu telefonlarla yapması sağlanmalıdır. D. Hiçbiri. 16. Faks cihazları fotokopi amacıyla ya da nokta nokta nokta için kullanılmamalıdır. Yukarıdaki cümleden boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Resmi işler. B. Kurumun amaçları. C. Diğer kurumların işleri. D. Özel amaçlar. 17. İhtiyaç fazlası personelin nokta nokta nokta yolları aranmalıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Emekli edilmesi. B. İşine son verilmesi. C. Kurumun diğer birimlerine kaydırılması. D. Diğer kurumlara atanması. 18. Aşağıdakilerden hangisi tasarruf genelgelerinin fonksiyonlarındandır? A. Bazı giderlerin disipline edilmesi. B. Muhtelif ödeneklerden tasarruf sağlanması. C. Kurumlar üzerinde caydırıcı etkide bulunması. D. Hepsi. 19. 1. Kamu gelir ve giderlerinin gerçekçi bir şekilde tahmin edilememesi. 2. Müeyyideden yoksun vicdani bir zarardan sorumluluk anlayışının var olması. 3. Analitik bütçe sisteminin uygulanması. Yukarıda yer verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri tasarruf tedbirleri genelgelerinin uygulanma nedenleri arasında yer almaz? A. Yalnız 3. B. 1 ve 2. C. 1 ve 3. D. Yalnız 1. 20. Aşağıdakilerden hangisi araç kullanımına ilişkin tasarruf tedbirlerinden değildir? A. 12 kilometreden yakın yerler için resmi araçlar kullanılmamalıdır. B. Hizmet araçları için en uygun güzergah seçilmelidir. C. Resmi araçların özel amaçlarla kullanımı önlenmelidir. D. Taşıtların daha az yakıt tüketerek kullanılmaları konusunda araç sürücülerine gerekli teknik bilgiler verilmelidir. 13. ayrımın sonu sayfa 214.